Orta Doğu Mehdiyet için özel olarak dizayn ediliyor. Orta Doğu ve İslam aleminde güçlü bir barış gücü nasıl kurulabilir? Mezhepsel çekişmeler, geçmişin hesabıyla günümüze kadar gelen kin ve nefret politikaları acıları dindirebilir mi? Orta Doğu'da barışın sürekli olması için yapılması gereken nedir? Dünyada kimse 20. yüzyıla kadar Orta Doğu terimini duymamıştı. Toplumlar ve ülkeler Doğu'yu ve Batı'yı tanımalarına rağmen bugünkü Orta Doğu toprakları ise Osmanlı olarak biliniyordu. 1. Dünya Savaşı, 3 büyük imparatorluğu ortadan kaldırırken Orta Doğu'dan geriye Osmanlı'nın eski vilayetleri kalmıştı. Kimileri şu anki Orta Doğu'yu 1916'da yapılan gizli anlaşma Sykes-Picot uygulamasının bir sonucu olarak görse de gerçekte beklenmedik bölünmeler olmamış, mevcut Osmanlı vilayetleri Orta Doğu ülkeleri halini almıştır. Fakat Orta Doğu üzerinde Sykes-Picot zihniyetinin hala canlı tutulduğu da bir sır değildir. Nitekim bu emperyalist zihniyet gizli bir anlaşmayla Orta Doğu'yu cetvelle çizerek suni bir şekilde bölmüştür. Bu bölünme ile yüzlerce yıldır bir arada yaşayan kardeşler, akrabalar, toplumlar zoraki olarak ayrılmıştır. Bölgenin yeraltı kaynakları ve maddi gücü yoğun bir sömürüye maruz kalmıştır. Ardından gelen diktatörler ise acımasız uygulamalarla insanların hayatını karartmış, özgürlüklerini ellerinden almıştır. Sonuçta Orta Doğu, Osmanlı döneminde yaşadığı huzurun ardından son 150 yıldır şiddet, savaş, işgal ve çatışmalar altında büyük acılara sahne olmuştur. Şehirler yakılıp yıkılmakta, masum insanların üzerine her gün bombalar yağmaktadır. Mültecilerin, esir kamplarında yaşayan mazlumların ve işgal edilmiş topraklarda yaşamak zorunda bırakılanların sayısı ise 10 milyonları aşmıştır. Orta Doğu'yu önemli kılan özellikleri. Orta Doğu kelimesi ilk olarak 1902'de National Review gazetesinde kullanılmıştır. Bu terimi kullanan deniz subayı olan Alfred Thayer Mahan, denizlere hakimiyetin güç sağlayacağı fikrinden yola çıkarak çeşitli teoriler üretmişti. Ona göre Orta Doğu, tüm etnik, dini ve mezhepsel farklılıklarına rağmen sadece bu deniz gücü esas alınarak müstakil bir bölge ilan edilmeliydi. Basra Körfezi ve çevresindeki sular gücü elde etmede ve düşmanı uzak tutmada kilit bir öneme sahipti. Buna kısa bir süre sonra petrolün o cazip gücü eklendi. Hindistan'a uzanan ticaret yolları, Rusya tehdidini uzak tutma çabaları ve petrolün cazibesi Orta Doğu'yu ayrı ve yeni bir bölge haline getirdi. Birbirinden farklı etnik ve kültürel yorumların, farklı dinlerin, farklı kıtaların oluşturduğu bir coğrafya artık gerçekten de bağımsız bir bölge olarak tanımlanmıştı. Bu bölgede nüfuzu olan ticaretin, zengin kaynakların ve savunma gücünün de sahibi oluyordu. 1. Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve Fransa, sonraki yıllarda ise ABD bu güç coğrafyasını kazanmaya çalıştı. Fakat önemli bir hata yaptılar. Etnik kimliğine, mezhebine veya aşiretine göre bölünmüş bir Orta Doğu'nun çözüm değil sorun olacağını öngöremediler. 2006 yılında Condoleezza Rice dünyaya yeni Orta Doğu terimini tanıttı. Orta Doğu bu dönemde başka bir hal almış, doğal gaz kaynakları ve geçiş yolları bu bölgeyi paha biçilmez kılmıştı. Özellikle Doğu Akdeniz koridorundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı yeni Orta Doğu'nun şekillenmesinde en büyük role sahipti. Dünya nükleer silah gücü kendisini iyice göstermiş, askeri üslerin bölgenin her ülkesinde konuşlandırılması icap etmişti. Aynı yıl Amerikan Ulusal Harp Akademisi'nden emekli yarbay Ralph Peters bir yeni Orta Doğu haritası çizdi. Şu günlerde üzerinde çokça konuşulan bu haritaya göre Orta Doğu çok daha küçük parçalara ayrılmış ve yeni Orta Doğu birleştiricilik ve bütünlüğe göre değil parçalanmaya göre dizayn edilmişti. Peters'a göre parçalanma değişim demekti. Bu değişimin baskıcılığı özgürlüğe, terörizme hoşgörüye, savaşları barışa dönüştüren bir dönüşüm olduğu iddia ediliyordu. Fakat Peters, Orta Doğu söz konusu olduğunda pek çok batılının düştüğü o bilindik hataya düşmüştü. Orta Doğu'da bölünmenin faturası ağır olmuştu. Daha çok bölünme bu faturayı daha da ağırlaştıracaktı. Edward Said, oryantalizm tezini ortaya atarken bu yanlış mantığın kökenini aslında tarif etmişti. Ona göre Batılılar, Doğu'yu ele alırken bütünüyle kendi görüşlerinden, varsayımlarından, hayallerinden yola çıkar, kendi çıkarlarına uygun bir Doğu manzarası üzerinde yoğunlaşırlar. Oradaki kültür, millet ve coğrafyaya dikkat vermezler. Yaptıkları uygulamalar ise zihinlerindeki manzarayı geçerli kılabilmek içindir. Kuşkusuz bu değerlendirme tüm Batılılara mal edilemez. Fakat Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışanların çıkış noktasının bu olduğu anlaşılabilir. Onlar Orta Doğu'yu başka türlü görmek istemiş, oradaki mevcut kültürü, geçmişi, gelenekleri ve etnik mimariyi bir kenara bırakarak oraya yeni bir dizayn vermeye çalışmışlardır. Fakat elbette Orta Doğu'yu parçalama planları söz konusu olduğunda tüm suçu realpolitik bir sistem üzerine işleyen Avrupa veya ABD'ye atmak çok mantıklı değildir. Realpolitik, çıkış noktası bakımından çıkarcı ve kirli bir zihniyeti temsil eder ve şu anda bütün dünya ülkelerinin siyaseti bu kavram üzerine kuruludur. Batı ülkeleri de kuşkusuz bu menfaat beklentisiyle yola çıkmışlardır. Yöntem olarak tasvibi mümkün değildir ama tüm dünya siyaseti dikkate alındığında suçu tek bir tarafa yıkmak gerçekçi olmamaktadır. Orta Doğu Müslümanları birlik ve barış kavramlarını ayakta tutmalı, Batı ise barışçıl Müslümanların birlik ve beraberliğini teşvik etmelidir. Dünya çıkar değil, sevgi peşinde olunduğunda kazançlı çıkar. Gerçekten barış ve huzur isteniyorsa Orta Doğu planları daima bunun üzerine olmalıdır. Orta Doğu'nun parçalanması barışa asla katkı sağlamaz. Batı'nın hatası barış adına Orta Doğu'yu parçalamanın, çeşitli tehditlere karşı savunma amacıyla mezhepçi radikalleri teşvik etmenin bir felaket getireceğini öngörememesidir. Bölünmeler daima çatışmaları getirir. Dolayısıyla 2006'da barış adına çizilen yeni Orta Doğu haritası yalnızca Orta Doğu'da daha fazla kan akmasına sebep oldu. Peterson beklentilerinin aksine bu durum baskıcılık ve taassupları daha da artırdı. Radikalleri daha fanatik hale getirdi. Etnik ve mezhepsel egoizmi besledi. Nitekim maddi ve manevi açıdan dünyanın en zengin coğrafyası olan Hak peygamberlerinin yaşadığı kutsal toprakların yer aldığı bu güzel coğrafya adeta bir cehennem ortamına dönüştü. Çıkarcılık, egoizm ve sevgisizlik bölgenin sıcacık insanlarını adeta felç etti. Neşesini elinden aldı, huzurunu bozdu. Şiddet ve nefret üslubu toplumlara yaşama sevinci yerine acıyı tarttırır oldu. Kimi aşiret, örgüt ve partiler kendi çıkarları uğruna güç sahibi oldukları bölgelerde en temel insan haklarını ihlal etmeye başladı. Rejimler halklarını değil, iktidarını düşünür hale geldi. İnsana değil, maddiyata yatırım yapıldı. Paralar eğitime, sağlığa, sosyal yaşama, sanata değil, silahlara harcanır oldu. Emperyalizm, vahşi kapitalizm ve nefreti ön plana çıkaran diğer siyasi akımlar bölgeye ne bir barış getirdi ne de mutluluk. Bölgeye gelen ülkeler de hep sevgisiz politikalara sarıldı. Sorunlar sevgi, muhabbet, hoşgörü ve karşılıklı anlayışla değil, sadece şiddetle çözülür hale geldi. Aslında sadece Orta Doğu değil, Arakan, Keşmir, Irak, Afganistan, Doğu Türkistan, Pakistan ve Afrika ülkeleriyle birlikte tüm İslam coğrafyası büyük bir şiddet sarmalı içine girdi. Şu an örneklerini görmeye başladığımız şekilde bunun etkileri batıya da sirayet etmekte gecikmeyecektir. Zihniyetlerin mesafe sorunu yoktur. Libya'da tetiklenen bir öfke selinin ABD'de zemin bulması günümüz teknolojisiyle son derece kolaydır. Batı dünyası ise bu şiddeti sonlandıracak bir siyasi yaklaşımdan çok uzaktır. Hatta kimi zaman birçok noktada karışıklıkları, kargaşayı ve çatışmanın taraflarını destekleyen politikalar da öne sürmektedir. Birbirleriyle kardeşlik ve dayanışma hukuku içerisinde yaşaması gereken Müslümanlar, kendi işlerindeki ayrışma nedeniyle güçsüz ve zayıf bir durumdadırlar. Diğer taraftan darmadağın bir vaziyette olan Müslümanların bu hali, gözün Orta Doğu'nun zenginliklerine dikmiş karanlık odakların da iştahını kabartmaktadır. Orta Doğu'nun model ülkesi Türkiye'dir. İslam ülkeleri için en güzel model olacak örneklerden birisi hiç şüphesiz Türkiye'dir. Türkiye demokrasiyi köklü kültürünü birleştirici unsur olarak kullanması, istikrarlı ekonomisi ve sağduyulu yaklaşımlarıyla Doğu ve Batı arasında köprü olmayı başarmıştır. Türkiye bir yandan AB, diğer taraftan Şangay üyeleriyle ikili ilişkilerini her zaman geliştirirken, İslam ülkelerinin tümünü gözetip koruyan politikalara sahip olmuştur. Şii İran da Türkiye'nin kardeş ülkesidir, aynı şekilde Vahabi Suudi Arabistan da kardeşimizdir. Sünni ülkeler de kardeşimiz ve müttefikimizdir. İnancı her ne olursa olsun, Türkiye tüm İslam ülkeleriyle asgari müştereklerde yakınlık, ortaklık kurmayı hedeflemiştir. İşte bu ruh, Kur'ani bir ruhtur ve İslam birliğinin önünü açacak düşünce tarzını barındırmaktadır. Allah'ın izniyle bu ruh, herkesin gönlünde yer etmekte ve yayılmaktadır. Çok yakında da inşallah İslam birliğiyle bu coğrafyayı altın bir çağ beklemektedir. Kalıcı barışın sağlanması için Müslümanlar bir an önce birlik olmalı. Orta Doğu ülkeleri barış içinde yaşamayı, güçlü, eski günlerinden çok daha iyisine layık, özgür ve bağımsız olmayı özlemle beklemektedir. Bu ülkelerde daima huzur ve sevgi hakim olmalıdır. elbette bu istek için güçlü olmak da zorunludur. Güç denilince ordular, füzeler, silahlar, insan gücü veya maddiyat akla gelmemelidir. Dünyadaki en büyük güç, kararlılıkla sevgi politikalarını isteyecek çok kaliteli bir toplumun varlığıdır. Birlik olmak, zorluklara ve saldırılara karşı topyekün karşılık verebilmek güçlü olmanın sırrıdır. Kalite, sanat, marifet ve birlik olmak en büyük silahtır. Sevgi toplumların en büyük silahı ve zenginliğidir. Orta Doğu'da ülkeler durmadan bölünmeye doğru gitmektedir. En başta bu bölünmenin durdurulması gerekir. Bölünme mantığı yerine birlik ruhu bu coğrafyaya hakim olmalıdır. Her bölünmeden sonra yeni yeni geçilmez sınırlar, aşılması imkansız setler inşa edilmektedir. Mayınlar döşenmekte, dikenli teller çekilmekte, duvarlar yükselmekte, hendekler kazılmaktadır. Oysa Orta Doğu'nun sevgi bağlarıyla sınırların kalkmasına ve alabildiğince özgürlüğe ihtiyacı vardır. Orta Doğu'da bir an önce sevgi ve hoşgörü politikalarının devreye girmesi gerekmektedir. Bu politikalar dünya çapında bir etki yaratacak, Orta Doğu'ya etki eden aktörlere de şiddet politikalarını terk ettirip ılımlı yeni politikalar bulmaya sevk edecektir. İslam ülkelerinin en kısa zamanda Avrupa Birliği modelli bir birlik kurmasıyla insanların hayatına getireceği güzellikler çok fazladır. Bu birlik serbest dolaşımın olduğu, sınırların ortadan kalktığı, Kahire'den kalkan bir insanın Şam'a, İstanbul'a, Bakü'ye kadar kolayca gidebildiği, Beyrut'ta kahvaltı eden bir insanın akşam yemeğini Gazze'de yiyebildiği, Kudüs'ü ziyaret edip akabinde Yemen'e rahatlıkla gidebildiği bir huzur ve özgürlüğü sağlayan bir birlik olmalıdır. Müslümanlar en ileri adalet ve en ileri sanat anlayışına ve her yönden zengin bir kaliteye, kültüre sahip olmalıdır. Orta Doğu en azından AB'nin kabul ettiği hukuk ve evrensel insan haklarıyla bezeli bir sosyal demokrasiye acilen kavuşmalıdır. Şu çok iyi bilinmelidir ki tüm bu zenginliklerin en güzel hali kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi'nin girişine Kur'an-ı Kerim'deki Nisa suresinin 135. ayeti asılmıştır. İlgili ayet şu şekildedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinize eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Nisa suresi 135. Bu ayet fakülte yönetimi tarafından adaletin tarihteki en büyük anlatımlarından biri olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Müslümanların yapması gereken kendi özlerine, kendi inançlarına hiç olmadığı kadar sarılmalarıdır. Dolayısıyla böyle bir birlik, Batı'nın da Doğu'nun da kabul edeceği şartlara sahip bir birlik olacağından herkesçe kabul görecektir. Birliğin kabulü de tüm sorunların güçlü ve hızlı bir şekilde hallolmasına neden olacaktır. Orta Doğu konusunda çok önemli bir konu da Mehdiyet'le direkt bağlantısıdır. Günümüzde artık hiçbir şey gizli saklı kalmıyor. Büyük bir hızla gelişen teknoloji sayesinde ülkeler ve insanlar artık birbirine hiç olmadığı kadar yakın. Siyasi gelişmeler, yaşanan felaketler, savaşlar ve çekilen acılar dünya kamuoyuna anında yansıyor. Herkesin şahit olduğu bu vahim tablo vicdanları sızlatıyor. Acımasızlıklar, adaletsizlik, kin, öfke ve nefret toplumları adeta felç ediyor. İnsanlar sevgiye aç. Barışa, merhamete, muhabbete, şefkate olan özlem hiç olmadığı kadar fazla. İnsanlığın tüm gayreti de bu yöne doğru ilerliyor. Kolay olan yeryüzüne barış ve sevgi politikalarına hakim kılmak. Zor olan ise nefret, kin, gaddarlık, acı, ızdırap, zulüm ve savaşlar içinde yaşamaktır. Orta Doğu'yu barışa kavuşturacak olan kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. 20. yüzyılda Orta Doğu siyasetine damgasını vuran pek çok olay Mehdiyet'e göre gelişmektedir. 1980 Hicri 1400 itibariyle hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin, hem Kur'an ayetlerinin işaretlerinin, hem büyük İslam alimlerinin açıklamalarını müjdelediği gibi İslam alimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın açık zuhurunu beklemeye başlamalıdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında asr-ı saadette olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçek açacaklardır. El-Havillil Fetava sayfa 67-68, Rahbavi, Kıyamet Alametleri, sayfa 162-163. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek. El-Kavlül Muhtasır, sayfa 24. Şaban Döen, Mehdi ve Deccal, sayfa 194-195. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, herkese sevgi ve merhametle yaklaşacak, onun yanında tüm insanlar huzur ve sükun bulacaklardır. İnsanlar arasındaki kin, husumet, düşmanlık gibi duygular son bulacak, tüm yeryüzüne barış ve huzur hakim olacaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Sahih-i Müslim 1-136. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi'il Muntazar, sayfa 43. Ahir zamanda Orta Doğu'da oluk oluk akan kan, burada yer alan ülkelerin Deccal'in etkisinde olmasındandır. Deccal'in ahir zamanda Müslümanlara karşı kin ve nefreti doruk noktaya çıkacak, Müslüman alemi başta olmak üzere bütün insanlık tarihte görülmemiş bir zulüm sisteminin içine hapsedilecektir. Hadislerde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda yaşanacak olan bu zulüm ortamını bizlere tarif etmektedir. O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda mel'un, lanetlenmiş Deccal çıkar. İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayın Evi, sayfa 482. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı akan bu kanı durdurmak için gönderecektir. İnsanları şiddete, çatışmaya sürükleyen, birbirlerini adeta bir tür hayvan olarak görmelerine sebep olan, bencilliği, zalimliği, acımasızlığı telkin eden Deccaliyetin dini Darwinizmi ve materyalizmi tam anlamıyla susturacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Bunu yaparken bilimi ve felsefeyi kullanacak, Deccaliyeti kendi silahıyla etkisiz hale getirecektir. Deccaliyetin tam anlamıyla susturulmasıyla kavgaların, savaşların, çatışmaların, öfkenin ve kinin yerini sevgi, şefkat, merhamet, huzur, barış, güven, kardeşlik ve dostluk alacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde tüm silahlar yok edilecek, askeri giderlere yapılan harcamalara, bilime, sanata, teknolojiye ve insanlığın yararına olan diğer çalışmalara harcanacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam dönemindeki bu güzelliği bizlere 1400 sene önce şu şekilde haber vermiştir. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaşta ağırlıklarını bırakacak. Sünen İbn-i Mace 10-334. O zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle, manevi liderliğiyle sevineceklerdir. El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi'il Muntazar, sayfa 31.